Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmiduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd, fe inne estağal hadîs kelâmullah ve hayrul hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatihâ ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atun zalâle ve kullu zalâletun finnâr. Rabbi işrahli sadri yessirli emri vahlul uhdeten min lisani yefkahu kavli. Tevhidi gerçekleştiren kimsenin hesapsız cennete gireceğiyle ilgili hadis-i şerif ve ayet-i kerimelerden okuyacağız inşallah. Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 120. ayetinde İbrahim başlı başına bir ümmet idi. Kâniten lillah ve hanif idi. Hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Kâniten lillah Allah'a boyun eğen kimselerdendi anlamında. Mü'minun Suresinin 59. ayetinde de onlar ki Rablerine şirk koşmazlar. Yani müminlerin vasfı olarak zikrediliyor. Hüseyin bin Abdurrahman şöyle anlatmaktadır. Said bin Cübeyr'in yanındaydım. Dün gece düşen yıldızı kim gördü diye sorunca ben gördüm dedim. Sonra da namaz kılıyor değildim. Beni bir şey sokmuştu dedim. Ne yaptın dedi. Rukye yaptım dedim. Seni buna sevk eden nedir diye sordu. Bize Şabi'nin tahdis ettiği yani rivayet ettiği hadistir dedim. Ne tahdis etti size dedi. Bize Bureyde bin Husayb'ın şöyle dediğini tahdis etti. Rukya ancak nazar ve zehirlenmeye karşı yapılabilir. Yani muska deniliyor ya.
Evet.
Rukya okunarak yapılır. Yazılı olursa buna muska denir. Yazılı olan caiz değil. Okunarak. Bunun üzerine Said bin Cübeyr şöyle dedi. İşittiğini uygulayan ne güzel etmiştir. Fakat bize İbn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Bana ümmetler arz edildi. Öyle peygamber gördüm. Yanımda 10 kişiden daha az sayıda bir grup insan bulunmaktaydı ümmet olarak. Başka bir peygamberin yanında 1-2 kişi vardı. Bir başka peygamberin yanında hiç kimse yoktu.
Allah Allah.
Büyük bir kalabalık bana gösterildi. Kendi ümmetim sandım. Bu Musa ve kavmidir denildi. Sonra daha ufka bak denildi. Bir de baktım ki oldukça büyük bir kalabalık. İşte bu senin ümmetindir denildi. Beraberlerinde hesap ve azap görmeden cennete girecek 70 bin insan bulunmaktadır. Daha sonra kalktı ve evine girdi. Gerideki insanlar hadiste bahsedilen 70 bin kişi hakkında konuşmaya başladı. Kimisi bunlar Resulullah'ın ashabıdır dedi. Kimisi de İslam'da doğup da Yüce Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamış olan insanlardır dedi. Başka şeyler de dile getirdiler. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıktı. Aralarında konuştuklarını ona da anlattılar. Bunun üzerine onlar kendilerine rukiye yapılmasını talep etmeyen, rukiye yapılmasını istemeyen, dağlama yöntemiyle tedavi yapmayan, uğursuzluğa inanmayan, yalnızca Rablerine tevekkül edenlerdir buyurdu. Ukkaşe bin Mihsan radıyallahu anh kalkıp Allah'a dua et de beni onlardan kılsın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onlardansın buyurdu. Başka bir adam kalkarak beni de onlar arasına katması için Allah'a dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ukkaşe senden önce davrandı seni geçti buyurdu. Bu Buhari, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bundan çıkan bazı faydalar var. Birincisi insanların tevhid konusundaki mertebelerinin farklılığı. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti kalabalık bir şekilde arz ediliyor ve bunlar içerisinde 70 bin kişinin hesapsız olarak cennete gireceğinden bahsediliyor. Tevhidin gerçekleştirilmesi hakkında bir açıklama var burada. Tevhidin gerçekleştirilmesi mesela burada örnek olarak ne verilmiş? Rukiye yapılmasını istemeyen, kendisine okunmasını istemeyen, dağlama yoluyla tedavi yapmayan, uğursuzluğa inanmayan kimseler. Allah Sübhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ı hiçbir zaman müşriklerden olmadı buyurarak övgüyle anmaktadır. Yüce Allah, veliler hakkında şirkten uzak kalmaları sebebiyle övgüde bulunmaktadır. Yani kullukta Allah'a daha da yakınlaşmış kimseler. Rukiye ve dağlamanın terk edilmesi tevhidin gerçekleşmesine dahildir. Tevekkül hasletine bu özelliklerin hepsini bir arada barındıranlar sahiptirler. Bahsedilen mertebeye ancak amel işlemekle ulaşabileceklerini iyice kavramış olan sahabenin nedenli ilmi derinlik sahibi oldukları ortaya çıkmaktadır. Ashabın hayır işlemeye olan düşkünlüğü anlaşılıyor yine. Hem keyfiyetleri açısından hem de çoklukları ile bu ümmetin üstünlüğünün öğrenilmesi mi öğrenmiş oluyoruz? Musa Aleyhisselam'ın ashabının üstünlüğü. Bu ümmetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme arz edileceği, her bir ümmetin ayrı ayrı ve kendi peygamberleriyle haşredilecek olması, peygamberlerin davetine olumlu karşılık verenlerin az oluşu, davetine hiç cevap alamamış olan peygamberin mahşere yalnız başına, tek başına geleceği. Bu bilginin faydası ise şudur, çokluk ile aldanmamak ve azlık yüzünden yalnızlığa çekilmemek gerekir. Veya azlık yüzünde endişe etmemek lazım.
Hoş.
Nazar ve zehirlenmeler karşısında rukiye yapılmasına ruhsat var.
Rukiye şimdi yapan var mı hocam? Ben bunu ilk defa alıyorum.
Şimdi rukiye demek diyelim hasta yani. Birisine Fatiha okuyoruz. Yani bunun için bile ocak olması ne bileyim.
Ama onu yapıyorsa bilmiyoruz rukiye olduğunu. Ha.
Mesela hastaya Felak Nas okuyoruz. Muavizatiyen sureleri dediğimiz Felak Nas okuyoruz.
Rukiye
bu rukiyedir yani okumak. Yani ayetlerle şifa talep etmek.
Devamlı yaptığımız yani. Bir şey de yani bilmiyoruz rukiye olduğunu.
İşte rukiye
30 budur. Tane davar veriyorlar ya. Kişilerine kabul etmiyorlar.
İşittiğini uygulayan ne güzel etmiştir. Fakat sözünden anlaşıldığı gibi selefin ne kadar derin bir ilme sahip olduğu ve birinci hadisin ikincisine muhalif olmadığı. Yani birinci hadiste ne diyordu? İşte rukiye ancak nazar ve zehirlenmeye karşı yapılabilir diyor. Burada bir sınırlama var. Nazar ve zehirlenme. Bunun dışındakiler de rukiye yapılmasını istememek tevhidin gerçekleşmesinde bir etken. Selef birilerini onda bulunmayan özellikler övmezlerdi. Yani günümüzde olduğu gibi işte Kavsus, Sakaleyn bilmem ne insanların ve cinlerin imdadına yetişen gibi böyle aşırı övgüler. Onda olmayan sıfatlarla övmek bu tür şeyler onlarda yani selef dediğimiz sahabe ve tabi'in aslında olmayan şeyler. Sen onlardansın sözünün peygamberliğine delil olmaz. Ukayşe radıyallahu anh'ın burada fazileti de ortaya çıkıyor. Üstü kapalı sözler kullanılması ve Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın güzel ahlakı. Bu bab geçen hafta işlediğimiz konunun bir devamı ve tamamlayıcısı mahiyetinde. Tevhidin gerçekleştirilmesi demek hem büyük küçük her türlü şirkten hem de itikadi, sözlü ve ameli her türlü bid'atten ve isyanlardan arındırılması, temizlenmesi demektir. Bunun yolu da söz, fiil ve iradelerde ihlasın tam anlamıyla sağlanmasından, tevhidin aslına aykırı olan büyük şirkten ve kemalini zedeleyen küçük şirkten uzak kalmaktan geçer. Ayrıca tevhidin safiyetini bozan, temizliğini, arılığını bozan, kemalini engelleyen, etkisinin meydana gelmesine mani olan bid'at ve günahlardan da kurtulmak gerekir. Kalbi iman ve ihlasla dolu olarak tevhidi gerçekleştiren, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine boyun eğmek, yalnızca ona yönelmek suretiyle amellerle bu tevhidini tasdikleyen ve herhangi bir günahta ısrar ederek tevhidi zedelemekten sakınan kimse hesapsız olarak cennete girer. Cennete öncelikli sırada girmeye hak kazanmış kimseler arasında bulunarak cennetin çeşitli derecelerine yerleşir. Tevhidin gerçekleştirilmesini sağlayan özel hususlardan biri de mutlak anlamda Allah'a yönelmek ve güçlü bir tevekkülle bağlanmaktır. Hiçbir konuda yaratılmışlara kalben yönelmemek, başvurmamaktır. İstenilecek şeyin ne lisanı halle ne de lisanı kalle yaratılmışlardan istenmemesidir. İçiyle dışıyla, sözüyle, fiilleriyle, sevmesi ve nefret etmesiyle, kısacası tüm hal, tavır ve davranışlarıyla insanın tek maksadının Rabbinin rızasını kazanmak olması gerekir. Bu konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip etmek gerekir. İnsanlar bu önemli konuda çeşitli derecelere sahiptirler. En'am suresinin 32. ayetinde, 132. ayetinde Allah Azze ve Celle herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır buyuruyor. Tevhidin temenni ve gerçekten uzak bir takım iddialarla, değersiz laflarla gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu sözde olmuyor. Hayata yansıması lazım. Tevhidin gerçekleşmesinin tek yolu iman esaslarının ve ihsan gerçeklerinin kalplerde derinlemesine kök salması ve bunun güzel ahlaklarla ve salih amellerle tasdiklenmesidir. Bu şekilde tevhidi gerçekleştirmiş olan kimse daha geçen hafta bahsettiğimiz faziletlere de eksiksiz olarak sahip olur. Yani Muaz radıyallahu anh hadisinde mesela ne diyordu? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir ey Muaz? Allah ve Resul daha iyi bilir dedi. O da buyurdu ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ona Allah'a ortak koşmamalarıdır. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resul daha iyi bilir deyince buyurdu ki Allah'ın onlara azap etmemesidir buyur. Yani Allah'a şirk koşmadan kulluk edilmesi mutlak anlamda yapmamız gereken bir şey. Tevhid ehlinin yani sürekli haf ve reca dediğimiz korku ile ümit arasında bulunması gerekiyor. Bu korku mesela şirkten endişe duymak gerekiyor. İnsanın her an şirke düşebileceğinin endişesini taşıması gerekir. Allah-u Teala Nisa suresinin 48 ila 116. ayetlerinde her iki ayette Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını, yani diğer günahları dilediği kimse için bağışlar buyuruyor. Şimdi bu ayet bize günahlara karşı cesaret verici olmaması lazım bir tarafta. Allah şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında günahları bağışlar diyor.
Yani dilerse bu, hocam.
Dilerse diyor. Yalnız burada şöyle bir şey var. Mesela hadiste ne diyor? Kişi mümin olduğu halde zina etmez. Kişi mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Kişi mümin olduğu halde içki içmez. Bunun anlamını hiç düşündünüz mü? Ne anlama gelebilir? Bir başka hadiste çünkü Ebu Zerra Zahant diyordu. Ey Allah'ın Resulü işte la ilahe illallah diyen cennete girer buyurunca zina etse de mi zina etse de. Hırsızlık yapsa da mı hırsızlık yapsa da. İçki içse de mi içki içse de. Ebu Zer'in burnu sürtülse de evet buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu hadiste bu hadis ikisini bir arada düşündüğümüz zaman nasıl anlamamız lazım?
Hocam iman
kişi mümin olarak zina etmezse hadise böyle buyuruyor. Diğer taraftan la ilahe illallah diye zina etse de cennete girer diyor.
Günah çektikten sonra değil.
Günahını çektikten sonra girecek ama şimdi şöyle bir şey var burada. Kişi mümin olduğu halde zina etmez demek. İnsan ilk önce bir takım ruhsatları kendisine mübahları hayat tarzı haline getirir. Mübahları umursamaz olur. Sonra bu işte mekruhlar, küçük günahlar derken büyük günahlara dönülür iş. Bu günahlar kalbi karartır. İman artık o insanı terk eder.
İman çıkartıyor. Evet hocam.
İşte o zaman kişi mümin olduğu halde zina etmez. Yani kamil mümin insan kamil bir imanla zina etmez demektir bunun anlamı. Günahları dikkate almak lazım. Ne diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a? Günahın küçüklüğüne değil, kime karşı işlediğine bak diyor. Yani Allah-u Teala'ya isyan. Küçük günah dahi olsa isyan. Yani biz bunları, günahları küçük günah, büyük günah diye ayırmadan Allah'a isyan oluşuna dikkat etmemiz lazım bundan önce. Halil Aleyhisselam da şöyle demektedir. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından Allah-u Teala İbrahim Suresi 35. ayetinde beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim Aleyhisselam böyle dua ediyordu. Nesli için. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğu sorulduğunda cevaben riyadır buyurmuştur. Gösteriş. Yani amellerdeki samimiyetin Allah için oluşun bozulması.
Şirke giriyor mu abi?
Bu tabii. Şimdi şirk nedir? Allah herhangi bir sıfatında ortak koşmaktır. Şimdi biz diyelim bir namaz. veya başka bir ibadet. Ne için yapıyoruz? Veya sadaka veriyoruz. Allah için olması lazım değil mi? Biz bunu başkalarının hoşuna gitmek için yapmış olursak ne olur? Yani Allah-u Teala'nın rızasını aramak noktasında başkalarını ortak koşmuş oluruz.
Teorde yalnız sizin dediğiniz gibi yapan çok hocam ya. Bak ben çoğu namazımı kılmam. Ama bazen içime böyle Allah diyorum, ilham geliyor, namazımı kılıyorum. Yani Allah'tan korktuğumdan kılıyorum ya. Evet. Bazen böyle televizyonda falan olaylar, pislikler görüyor. E bakıyorum bu dünya boş.
Şimdi kardeş...
İşin... yaşımız gençliğinden bilmiyorum artık. Tam kendimi imana bağlayamıyorum. Namazımı tam taklavatla kılamıyorum. Yani
şimdi
bilmiyorum.
Eğer...
Bazen pisliğim oluyor. Onlar da kılamıyor. Şimdi ikisinin ortasını bulamıyorum ben.
Şimdi bizim bir kere şunu iyi bilmemiz lazım. Yani eğer namaz konusunda gevşeklik gösteriyorsak...
Acayip gevşeklik var benim.
Her biriniz için. Biz bu namazın mahiyetini iyi kavramamışız demektir.
Temelde yani, kaynaklanıyor burada.
Şimdi... Zararın neresinden dönersen kârdır denilir değil mi? Çok doğru bir söz. Bir kul imanın tüm şubelerini tamamlamamış olabilir. Tamamlayamayabilir. Bunun hepsine gücü yetmeyebilir. Ama eline geçirdin de kaçırmaması lazım. Şöyle düşünmek lazım. Allah-u Teala Zariyat Suresi 56. ayetinde ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu ayette anlıyoruz ki bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Diğer taraftan Yasin suresinde ey Ademoğlu şeytana kulluk etmeyin. Sizden ahit almadık mı şeytana kulluk etmeyin diye diyor. Demek ki insan dünyada kulluktan kurtulamıyor. Ya Allah'a kul olacaktır ya şeytana. Diğer taraftan başka kulluk çeşitleri de var. Mesela gördün mü hevasını ilah edineni diyor Allah Azze ve Celle. Hevası nefsinin arzuları demek. Heva demek ki ilah ediniliyormuş. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte altının kulu helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Kadının kulu helak olsun buyuruyor. Demek ki bunları da insan Rab edinebiliyor. Allah'a kulluktan alıkoyan her şey tağut ismini alır. Allah-u Teala tağuttan sakınmamızı emrediyor. Tağut ismini alır. Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. Allah kendisine kulluk edilen her şey de ilah ismini alır. Biz la ilahe illallah diyoruz ya, mesela kişinin Müslüman olması için İlla ki bunu söylemesi lazım değil mi? Bu la ilahe illallah sözü boş bir söz değil. Yani la ilahe illallah demek, la ilahe derken bu kısmı nefidir. Yani hiçbir ilah yoktur. İllallah. Ya sadece Allah vardır diyoruz. Biz ne söylediğimizi bilmemiz lazım. Eğer biz bunu bilmeden la ilahe illallah diyorsak biz kendimizi kandırmış oluruz. Ben doktorum demekle ben doktor olmam. Tıp ilmini bilmem lazım. Veyahut da şöyle düşünelim. Birisi sana geliyor diyor ki, şimdi la ilahe illallah sözünü mücerret anlamadan, bilmeden, idrak etmeden söylemek eğer kişiyi Müslüman yapıyorsa, bir kişi de getirir sana İngilizce olarak Allah'ı inkar eden bir cümle, sen de onu söyleyivermekle haşa kafir oluverirdi. Anlamını bilmeden söylemekle. Ama öyle değil. Nasıl ki bunun anlamını bilerek söylediğin takdirde kafir oluyorsan, la ilahe illallah sözü de anlamını bilerek söylemekle olur. La ilahe illallah sözünün lazımı, mütelazımı vardır. Gerektirdiği şeyler vardır. Mesela bak bu ayetler nedir? Bir kulluktan bahsediyor Allah Teala. Tek bir ilaha kulluk etmeye yüksünen pek çok İlaha kulluk etmekten kendini kurtaramaz. Eğer kişi Allah'ın kulu olmazsa şeytanın kulu olur, nefsinin kulu olur, paranın kulu olur, kadının kulu olur.
Şu an devirde hepsi de var değil mi hocam?
Yani bu imanı olmazsa olmazdır. Bu iman safhasından sonra mesela la ilahe illallah derken la ilahe kelimesiyle, ifadesiyle kendisinde ilahlık vasfı bulunan her şeyi reddediyoruz. Küfrediyoruz, inkar ediyoruz. Ancak Allah. Kendisine kulluk edilen yalnız Allah'tır diyoruz bak. Kulluk edilmeye layık olan sadece Allah'tır. Yerleri gökleri yaratan, hayat veren, rızık veren, yaşatan, öldüren, kainatın idaresini elinde tutan, gerçekte veren, alan, öne geçiren, geri bırakan Allah'tır. Esma-ül Hüsna'yı bir düşünün. Hani Esma-ül Hüsna diyoruz ya, bunları sayan cennetliktir diye. Bunları sayan cennetliktir demek, o hadiste geçen ihsa kelimesi böyle dilde saymak değil. İhsa kelimesi saymanın birebir anlamı, anladığımız manada saymanın birebir anlamı taadittir. Kim taadat ederse derdi hadiste. Öyle demiyor. İhsa ederse diyor. İhsa ederse demek, şuuruyla kavrayarak bunu hayatına uygularsa demek. Kuşatmak demek. Şimdi Esma-ül Hüsna'yı birer birer alın. La ilahe yerine onu koyun. İşte la rahmane illallah, la rahime illallah. Allah'tan başka rahman, Allah'tan başka rahim, Allah'tan başka mabut, Allah'tan başka rezak, Allah'tan başka metin, Allah'tan başka hay, Allah'tan başka kayyum. Yok. Yani bütün bu sıfatlarda Allah'ı birlemek gerekiyor. Mesela bir kimse la ilahe illallah diyor ama diyor ki bizim komşu fal bakar diyor. İşte bu tevhidi alıp götürür. İşte bu tevhidi alıp götürür. La ilahe illallah diyor, benim şeyhim kalpten geçeni bilir diyor. Benim şeyhim ne zaman öleceğini bilir diyor.
Bunlar şirke giriyor değil mi hocam?
Tevhid iptal ediyor. Şirke giriyor tabii. Bak Allah-u Teala müşrikler hakkında biliyor ki, Mekke müşrikleri, onlar diyor şirk koşmadan iman etmezler. İman var. Müşrik hiçbir zaman Allah'ı inkar eden değildir. Müşrik Allah'a iman eden fakat Allah'a ortak koşandır.
Önce şirki ele alıyor değil mi onlar?
Şimdi şöyle düşünün bak. Bir örnek, her zaman bu örneği veriyoruz. Gayet de anlaşılması için uygun oluyor bu örnek. Kaybı Allah'ın bildiğini bilmek. Nedir? İmandır değil mi? Allah'ın gaybı bildiğine inanıyoruz.
Evet.
Bu imandır bak. Bu işin zemini. Allah sadece bunu kabul etmiyor. Gaybı sadece Allah bilir. Başkası bilmez. İşte bu da tevhiddir. Aradaki farkı çözebildiniz mi?
Tevhid birlemek yani Allah.
Allah'ı birlemek. Yani gaybı Allah bilir. Bu imandır. İşte Allah'tan başkaları da bilir, veliler de, evliyalar da bilir, falcılar, kahinler de bilir. Ne oluyor? Bu iman, işte bunu kabul etmiyor Allah Teala. Sadece Allah bilir gaybı. Rızık veren kimdir?
Allah.
Allah. İşte ben rızkımı patronum verir, işte şöyle yapmazsam işten atarlar, rızkımdan olurum.
İşte bu şirke giriyor mu hocam?
Tabii.
Bunlar, da öyle düşünüyor.
Bunlar şirktir. Bunlar şirktir. Biz tevhidi anlamadıkça bu problemleri...
Başını açıyor yani, işten atacaklar diye. Namazı kılmıyor adam, cumayı kılmıyor, işten atacaklar, izin vermiyor diye. Bu şirk onu ilah edilmiş oluyor, onun dediğini yapıyor. Allah'ın dediği geride kalıyor.
İbadette.
İnsan o zaman dediğiniz gibi şey yapıyor değil mi? Onun kulluğunu yapıyor. Şu şekilde.
Şimdi ibadette de aynı şekilde. Mesela biz Sufilerle neden uğraşıyoruz? Daha doğrusu biz uğraşmıyoruz da tebliğ etmeye çalışıyoruz sadece. Yani diyoruz ki insanlara, Sufi olsun olmasın artık. Çünkü başka insanlarda da var bu tür hastalıklar. Şefaat ya Resulullah demeyin. Medet ya Abdülkadir veyahut da herhangi bir mahluktan manevi yardım istemeyin.
Devamlı mı kullanıyorlar?
Tabii. Mesela Sufilerin her hatmesine vardır bunlar. Kıl şefaat ya Resulallah, himmet ya pir destur ya müşrit ya hu diyerek bütün tarikatların hatmesine vardır.
Bu anlamda mı oluyor hocam?
Şefaat et ey Allah'ın Resulü, himmet et ey pir, ey müşrit diyerek.
Yok da kabirlere öyle, gidip de aynısı da oluyor. Değil
mi? Kabirlere kurban kesilmesi, adaka diyor, kabirde kesiyor. Yüzüsü bunlardır.
Hürmetine diyor ya, burada yatan Abdülkadir hürmetine, yok da Hacı Bayram yüzüsü hürmetine diyor ya.
Şimdi dua bir ibadettir. Allah Azze ve Celle Cin Suresi 18. ayetinde Allah ile beraber hiç kimseye yalvarma diyor. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarma diyor. Bunlar Allah ile beraberi de bırak. Yani müşrikler öyle yapıyordu. Allah ile beraber putlarına, putlar deyince taşlardan ibaret değil putlar. Putlardan kasıt adlarına putlar dikilmiş veli kullardı. Yani Mekke toplumu zannetmeyin ki Allah'ı inkar eden bir toplum. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerineydi bunlar. Dine bir takım bidatler soktular. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren insanlar da hala devam ediyorlardı Peygamber Efendimiz döneminde. Allah-u Teala'nın müşrik dediği insanlar. Desen ki onlara yerleri gökleri yaratan kim? Derler ki Allah diyordu Allah Azze ve Celle. Ayette. Onlara desen ki kainatın idaresini elinde tutan kim? Derler ki Allah. Yani rububiyet tevhidi noktasında problem yok Mekke müşriklerinde. Günümüzdeki insanlarda da yok. Ama işte bu kurtarmıyor. Demek ki Peygamber Efendimiz La İlahe İllallah tevhidiyle gönderildi. La İlahe İllallah dediği zaman onlar bu kelimenin manasını biliyorlardı. Söylemeye yanaşmıyorlardı. Günümüzde ise bilmeden söyleniliyor. Anlamı bilmeden söyleniliyor bu cümle. La İlahe İllallah tevhidini iyi kavramak lazım. Şimdi dua bir ibadettir. Cin suresinin 20. ayetine geliyoruz. İki ayet sonrası. De ki ey Resulüm, ben sadece Allah'a yalvarırım ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam diyor. Bunu bize öğretmek için. Allah'a beraber kimseye yalvarmayın. Manevi yardım sadece Allah'tan istenir. Dua bir ibadettir. İbadet ancak Allah'a yapılır. Korku bir ibadettir. Korku sadece Allah'tan olacak. Allah'tan hakkıyla korkmayan insanlar şeytandan korkar olurlar. Diyor ya Ali İmran 174. ayetinde. Eğer siz iman edenlerdenseniz yalnızca benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur. Bu rızık korkusu olur, başka bir korku olur, can korkusu olur. Cennet ve cehennemin sahibi olan Allah'tan kork.
Zaten Allah'a tevkül olan hiçbir zaman başkalarca bir korkusu olmaz hocam.
Yani.
Hiçbir zaman.
Yani. Amerika yıkacağım diye yola
çıkarım.
Diyor mu? Tevhid böyle gerçekleşiyor. Yani iman kişiyi kurtarmıyor. Sadece iman. Allah-u Teala bak ayette ne okuduk? Allah şirk koşan asla affetmez diyor. Şirk koşarak ölen. Tevbe etmeden ölen. Ama bunun dışında günahlardan Allah dilediğini affeder diyor. O halde bizim tek yegane amacımız şirk koşmadan Allah'ın huzuruna varabilmek olmalıdır. Allah mabuttur. Kendisine ibadet edilendir ve ibadetlerin şeklini, şemalini Allah belirler. Allah bu dini tamamladığını bildiriyor. Maide suresi 3. ayetinde. Din tamamlanmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zamanında dinden olmayan bir şey bugün de dinden olamaz. Birileri çıkıp da ben işte rüyamda Resulullah'ı gördüm, işte şöyle yapsınlar diye emretti derse bu kabul edilmez. Veya ben keşifle şöyle gördüm dese bu kabul edilmez. Niye? Din tamamlanmış. Allah ayetinde bunu bildiriyor değil mi? Din eksik miydi de senin keşfinle tamamlanacak? Artı senin keşfinin ne mahiyette olduğunu ne bilelim biz? Ya kendinden menkul bir şeyse?
Şeytanın üfleme diyor mu ya malum?
Bu olabilir değil mi? Şeytanın tuzağı rüyasına giriyor.
Tabii.
Hızır diye gelir, İsa diye gelir, Musa diye
gelir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kime ölüm Allah ile birlikte kendisine dua ettiği bir nit olduğu halde gelirse cehenneme girer. Bunu Buhari rivayet ediyor. Her kim Allah ile birlikte kendisine dua ettiği bir nit olduğu halde gelirse cehenneme girer. Nit benzer yani Allah Teala ile beraber şirk koştuğu kimse ile beraber ölürse.
Tevessül vesile etti.
Müslim'in Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmiş olduğu hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın karşısına hiçbir şeyi şirk koşmadan çıkan kimse cennete girer. Ona şirk koşarak kavuşan ise cehenneme girer. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Müslim rivayet ediyor. Şirkten korku duyulması, riyakarlığın şirkten oluşu, riyakarlık küçük şirk kapsamında buyruluyor. Salihler hakkında en çok korkulan şeyin rüya oluşu, cennet ve cehennemin yakın olduğu, her ikisinin de yakınlığı aynı hadiste zikrediliyor. Şu Cabir radıyallahu anh hadisinde olduğu gibi. Hiçbir şey şirk koşmadan Allah'ın huzuruna varanın cennete, şirk koşarak varanın ise insanların en çok ibadet ehli olanı olsa dahi cehenneme gireceği.
Allah Allah.
İbrahim Aleyhisselam'ın kendisi ve evlatlar için putlara tapmaktan uzak tutulmaları dileğiyle en önemli meselelerden birisi ortaya çıkıyor. Nesli için böyle dua ediyor.
Allah Allah.
Benim neslimi putlara tapanlardan eylem ediyor. Fakat İbrahim Aleyhisselam dinine tabi olduğunu söyleyen insanlar Lat, Uzza, Menat, Hubel gibi işte hacılara sevik, işte ekmeklerini yağ batırıp dağıtan hayırlı bir takım insanlarmış bunlar. Bunlar vefat edince kabirleri ziyaretgah haline getiriliyor. Ve Lat'la Uzza'nın kabirlerini ziyaret etmeden hac yapan haccı sahih değildir diye insanlar arasında söz çıkıyor. Allah Teala Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır ayetini indiriyor buna karşı. Buhari'de bakın Ayşe radıyallahu anh'tan gelir. Bunların bu yanlış şeylerini yıkmak için. Efera'aytumul Lat'e vel Uzza Necm suresi 19. ayetin tefsirinde İbn Abbas radıyallahu anh öyle diyor. Lat ve Uzza zamanında işte böyle hacılara ekmeklerini yağ bandırıp dağıtan kişilerdi diyor.
Güzel insanlardı. Evet.
Ve onlar zamanla Allah ile aralarında aracı kılmaya başladılar bu insanları. Günümüzde yapıldığı gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğinin bu şekilde tahrif edilmesi gibi onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğini tahrif etmişlerdi. Şirke böyle düşmüşlerdi. Zümer suresi 3. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar derler ki biz bu putlara yani bunlara ancak bu dost edindikleri kimseler ancak bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye başka bir şey değil diyor. Onun için aracı kılıyoruz diyorlar. Bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye bak. Niyet düzgün değil mi? Ya da düzgün mü gözüküyor?
Düzgün gözüküyor hocam.
Ama Allah işte bunu şirk diyor.
Cenab-ı Hak şirk diyor.
Bir diğer taraftan Tevbe suresi 31. ayetinde ki ilerleyen derslerimizde inşallah onu da göreceğiz. Onlar diyor İsrailoğulları için rahiplerini, hahamlarını, din adamlarını Rabler edindiler buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Bunlar acaba din adamlarının, hahamlarının, rahiplerinin önünde secde mi ediyorlardı? Namaz mı kılıyorlardı onlara karşı? Veya başka bir şey mi yapıyorlardı? Öyle değil. Bunu Allah Resulü açıklıyor. Adi bin Hatem et-Tayi, Hristiyan iken Müslüman olmuş bir sahabi. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Biz yani onlar rahiplerine, hahamlarına ibadet etmiyorlardı ki. Neden Allah onlar Rab edindiler buyurdu diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onlar diyor rahiplerinin, hahamlarının helal dediğini helal, haram dediğini haram kabul etmiyorlar mıydı? Ya, evet öyleydi Allah diyor. Allah. İşte diyor Rab edinmek budur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Helali, haramı kim koyar? Allah. Tevhid demek, Müslümanlık demek, Allah'ın helal dediğini helal bilmek, haram dediğini haram bilmektir.
Öyle
Allah'tan başka helal, haram tayin edici kimseleri reddetmektir. İşte la ilahe illallah da bu da var. La ilahe. Helal haram koyan başka yok. İllallah ancak Allah.
Biz yanlış anlamışız abi.
İbrahim Aleyhisselam bu duasında çünkü onlar yani putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular Rabbim dedi. 36. ayetti. Az önce okuduğumuz 35. ayetti. Bu ayette de belirtildiği üzere çoğunluğun müptela olduğu bu durumdan ibret almıştır. İbrahim Aleyhisselam. İmam Buhari Rahimeullah'ın da işaret ettiği gibi bu ayet ve hadislerde La ilahe illallah'ın tefsiri de yapılmaktadır. Yani La ilahe illallah Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Şirkten uzak kalabilenin fazileti anlaşılıyor yine. Uluhiyet ve ibadet tevhidindeki şirk tevhidin tamamını yok eder. Dikkat edin. Uluhiyet ve ibadet tevhidindeki şirk tevhidin tamamını yok eder. Şirk ise iki çeşittir. Açık büyük şirk ve gizli küçük şirk. Büyük şirk kişinin Allah'a bir nit edinmesi, bir benzer edinmesi ve Allah'a dua eder gibi ona da dua etmesi, ondan korkması, ondan ümit etmesi veya onu Allah gibi sevmesi veya ibadetin herhangi bir şeklini ona yöneltmesidir. Böyle bir şirk, sahibinde tevhid namına hiçbir şey bırakmaz. Cehenneme götürür sahibini. Allah'ın cenneti haram kıldığı ve mekan olarak cehennemi reva gördüğü müşrik işte budur. Allah'tan başka bir varlığa yöneltilen bu ibadeti kişi ister ibadet olarak, isterse tevessül veya başka bir isimle isimlendirsin, bu büyük şirk kapsamındadır. Çünkü nazara itibara alınan ölçü, eşya için kullanılan lafız ve ibareler değil, anlam ve hakikatleridir. Biz buna çay diyoruz. Başkası buna su diyor veya başka bir şey diyor. Ama nedir? Önemli olan şunun içindekidir değil mi?
Evet hocam.
İşte sen ona ister tevessül de ister istigase de şirk şirktir. Başka isimler koyman onu değiştirmez hükmünü. Küçük şirk ise ibadet makamında bulunmayan şeyler yaratılmışlar konusunda aşırı gitmek, Allah'tan başkası adına yemin etmek, basit riyakarlıklar gibi şirke kapı aralayan tüm söz ve fiiller de küçük şirk kapsamındadır. Bu da tevhidin tamamını yok etmese de zedeler. Tevhidi zedeler. Tevhide zıt olan büyük şirk, ebedi olarak cehenneme girmeye, cennetten mahrumiyete sebep olduğuna ve mutluluğun elde edilmesi için mutlaka şirkten uzak kalınması gerektiğine göre, kulun en üst düzeyde korku ve endişeyi şirke düşmek hakkında taşıması gerekir. Şirkin her türlüsünden ve ona yol açan sebep ve vesilelerden şiddetle kaçınmalıdır. Peygamberler, seçkin ve önde gelen kullar gibi şirkten korunması için Allah'a sığınmak ve ondan korunma dilemek gerekir. Buna göre kula düşen görev, ihlası kalbinde geliştirmek ve güçlendirmektir. Bunun yolu da gizli açık tüm işlerde ve kulun gerçekleştirdiği tüm fiillerde ibadet, itaat, tevbe, ümit, arzu, rızalık ve sevap beklentisiyle Allah'a olan bağını sıkı tutmaktır. Tabiatı gereği ihlas hem büyük şirki hem de küçük şirki def eder, kovar. Şirkin herhangi bir türüne kişi ihlasındaki zayıflık sebebiyle bulaşır. Yüce Allah Yusuf suresinin 108. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Resulüm de ki, işte bu benim yolumdur. Basiret üzere Allah'a davet ederim. Hem ben hem de bana uyanlar. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdiğinde şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gideceksin.
Evet.
Onları ilk davet ettiğin şey Allah'tan başka gerçek anlamda ibadet edilmeye layık bir başka varlığın bulunmadığına tanıklık etmek olsun. Bir başka rivayette ise ilk davetin Allah'ı birlemek olsun. Bu konuda sana itaat ederlerse Allah'ın kendilerine her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını bildir.
Evet hocam.
Bu konuda da itaat ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilecek sadakayı, zekatı farz kıldığını bildir. Bu konuda da itaat ederlerse değerli mallarını almaktan sakın. Yani zekat vermeyi kabul ettikleri zaman mallarının en seçkinlerinden alma diyor, orta halilerinden al.
Allah Allah.
Mazlumun duasından da kaçın. Zira mazlumun duası ile Yüce Allah arasında hiçbir engel yoktur.
Yoktur.
Bunu Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Hadis-i şeriflerde mesela burada küçük bir ayrıntıya dikkat çekelim. Mesela ne diyor? Malının seçkinlerinden alma.
Şimdi şeker etmedim.
Malının seçkinlerinden alma. Zekatı evet. Kabul ettikleri takdirde. Yani normalde Allah Azze ve Celle ne buyurur? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ اِلَّا يُنْفِقُونَ مِمَّا تُحَبُّونَ Siz hakiki iyiliğe, hayra sevdiklerinizden infak etmedikçe ulaşamazsınız diyor değil mi?
Evet hocam.
İşte bu bu işin kemal yoludur.
He. Ama kendi kişi önüne verdiği şey böyle olmalı diye.
Kişi sıradan bir malından zekatını verse de o zekat borcunu ödemiş olur. Ama iyisinden verse ne olur? İşin sevaplısını şey yapmış olur. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle tavsiyeleri var ki mesela burada bunu yapması zekatı iyilerinden seçerse olumsuz bir takım düşüncelere sebep olur. Allah Resulü'nün öyle tavsiyeleri var ki yani ümmetin tevhidi noktasında gerçekten dikkate alınması gereken şeylerdir bunlar. Namazla diyor saflarınızı düzgün tutun diyor. İleri gerili durmayın diyor. Yoksa diyor kalpleriniz ihtilaf eder diyor. Bir. Allah. İkincisi namazda yani cemaatle namazda böyle birilerinin omzuna basarak ne bileyim omzunu itekleyerek falan saflar yarmaya kalkışmadan gelenin sevabından bahsediyor cuma namazına. Gelenin diyor veya cemaatle namaz.
Evet, evet.
Kimsenin rahatsız etmeden saflara yarmadan gitmek. Saflar yarmadan boş bulduğu boşa oturmak diyor. Hiç namazlarda dikkat ettiniz mi? Bir kimsenin omzuna şöyle dokununca dönüp nasıl bakıyor böyle?
Ters ters bakıyor hocam.
İşte bak nefsin bu kapıdan girmesine engel olmak istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ümmet arasındaki ülfeti bu gibi sebeplerle dağılmaması için ne kadar çok tedbir alınıyor değil mi?
Allah her şeyi düşünmüş.
Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şunu yap diyorsa bize düşen yapmaktır.
Kırık bardak örneğinde.
Kırık bardak örneğinde olduğu gibi anlattığımızda vardınız herhalde.
Evet.
Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerine tabi olmak bizim menfaatimiz içerisinde. İşte kurban İbn Ömer radıyallahu anh'a soruyorlar. Kurban vacip mi sünnet mi? O da diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kesti müminler de kestir diyor yani sahabeler. İşte. O da diyor ki iyi de diyor farz mı sünnet mi diyor. Allah Resulü kesti müminler de kesti diyor.
Allah Allah.
Anlamadın diyor. Farz mı sünnet mi diyor. Allah Resulü kesti müminler de kesti diyor. Dördüncü sefer sonra yine aynı cevap veriyor. Bu kadar. Allah Resulü yaptı bunu. Varsa imkanı kesersin. Yoksa kesemezsin yani. Bu kadar.
Farz veya sünnet diye bir şey yok.
Yok. Hocam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey dememiştir buna.
Kurbanda insanlar kendini çok sıkıştırıyor kurban kesebilmek için. Bankadan kredi çekiyor. Borç aldı.
Şimdi
de aynısı oluyor artık.
Şimdi bu neyi gösterir? Bu işin Allah için yapılmadığını gösterir. Allah için yapan haram bir yolla bu işe hele tevessül eder mi? İşte faizle kredi çekmek gibi. Adet olmuş. Yani bizim adet ile ibadeti ayırt etmemiz lazım.
Evet.
İnsan domuz etini iyi ye deyince tiksiniyor değil mi?
Tiksiniyor.
İçki içenlere sunuyorsun.
Bunlar da kabul etmiyor.
Biz gavur mu olduk diyor. Biz gavur muyuz diyor. İçkiyi haram kılan Allah. Domuzu da haram kılan Allah.
Evet hocam.
Veyahut köyde başını örtüyor, şehre gelince açıyor.
Açıyor, kuyu kızlar hocam.
Evde başını örtüyor, arabaya biniyor, işte serinlik olsun diye açıyor. Bunlar ibadet şuurunu anlamamak, bilmemekten kaynaklanıyor, cehaletten kaynaklanıyor. Demek ki bu Allah'ın emri olduğu için değil. Birilerinden
korktuk.
Bak korkudaki tevhid burada da açığa çıkıyor. İnsanların diline düşmeye çekintisi. Yalnızca Allah için has kılmak dedik değil mi? Evet. Allah'ın katında amellerin makbul olabilmesi için iki tane şart vardır. Ayrılmaz şart. Olmazsa olmaz. İkisinden biri eksik olursa o amel Allah katında makbul değildir. Bunlar birincisi ihlas dedik. Allah'a has kılmak onu. Allah için yapmak. Allah için yaptığın bir şeyde hiçbir kulun kınamasından veyahut zulmünden korkmamak.
Evet.
Ve yaptığın amelin de sünnete uygun olmaz. Kafana göre yaptığın bir şey olmamaz. Allah'ın koyduğu bir ölçüde Allah'a yaklaşabilirsin. Kafana koyduğun bir ölçüde değil. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıkladı. Ve bizi cennete yaklaştıracak her şeyi açıkladı.
Allah Allah.
Başka bir yol aramana gerek yok. Sünnete müracaat et. Sünnet sana seni cennete ulaştıracak yolu gösterecektir. Başka bir yol aramana gerek yok.
Hakkı bulma konusunda nasıl bir yol gerekli? Ehilden hakka ulaşmaya alsan.
Ali radıyallahu anh sözü. Eğer ehline bakarak hakkı bulmaya çalışırsan hakkı bulamazsın diyor. Yani önce hakkın ehlini tanımaya kalkarsan diyor, ehli, hakkı bulamazsın
evet
diyor.
Hocam.
Hak yani ehli hak kimlerse. Ama diyor siz diyor önce diyor hakkı tanıyın diyor. Hak ehlinin de kimler olduğunu öğrenirsiniz diyor.
Allah Allah çok doğru bir söz.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş?
Allah'ım sana.
Ben size iki ağırlık bıraktım. Sarıldığınız takdirde asla sapıtmazsınız. Sapıtmazsınız. Bu hevai hevesinden konuşmayan peygamberin sözüdür. Konuştuğu ancak bir vahiyden ibarettir diyerek ayette kefil olunan Allah'ın Resulünün sözüdür. Asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyuruyor. Biz ilk önce kitabı ve sünneti tanıyacağız ki kimler kitap ve sünnete uygun, ondan sonra karar vereceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Bir cemaate giriyoruz, bir topluluğa giriyoruz. Kitabı ve sünneti işte onların anlayışı orantısında neyse artık kitap ve sünnete uygun olan bu diyoruz, ona uymayanı da kabul etmiyoruz. Halbuki bizim öncelikle kitap ve sünneti iyi tanımamız lazım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ama sen cemaatlere gittiğin zaman, yani günümüzdekileri kastediyorum. Hoca efendi, cemaatin önderi artık, o toplumun önderi ne derse eyvallah diyeceksin. Kitap ve sünnet yok. Bunlar zaten kitap ve sünnetten süzme.
Allah.
Bunlar zaten kitap ve sünnetten süzme derler. Seni kitap ve sünnete müracaat etmene bile uygun görmezler. Herkes kitap ve sünnetten hüküm çıkaramaz. Doğru. Bak, doğru bir sözle batıl bir mana murad ediyorlar. Sen de hüküm çıkarmak için okuma. Bir Allah'ın mesajını bir oku bakalım. İlla ki hüküm çıkar, şu helal şu haramdır dediği okuma. Geçmiş peygamberlerin kıssasını anlat. Kur'an-ı Kerim'de kaç tanesi hüküm ayetidir ki? 600 küsur ayette. 6000 küsur ayette. Kaç tanesi hüküm ayetidir? 250 civarında. Hüküm ayeti, ahkam ayeti. Gerisi ümmete misal veriyor, ders veriyor, kıssalar anlatıyor. Örnek. En sıradan bir bedevinin anlayacağı tarzda indirmiştir Allah Kur'an-ı Kerim'i.
Allah Allah.
En sıradan bir bedevinin. Bak, Adi bin Hatem dedik ya, bu Adi bin Hatem Bakara suresinin işte siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin ayetini okuduğu zaman yastığının altına bir siyah iplik bir beyaz iplik koyuyor. Bir siyah iplik bir beyaz iplik koyuyor.
Oruçta değil mi hocam?
Ramazan ayında. Bakıyor, işin içinden çıkamıyor. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle böyle buyurur. Fakat ben bu işten
bir şey anlamadım.
Anlayamadım. Git bugünkü cemaatlere de bakayım böyle bir şey. Ay sen ki Allah'ın ay sen. Nasıl olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ne kadar kalın kafalısın diyor. Orada diyor Allah'ın kastettiği diyor gecenin zifiri karanlığı ile sabahın gündüz aydınlığı. Yani fecrin aydınlığı. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adi bin Hatem'e buradaki inceliğe dikkat edin. Ne kadar kalın kafalısın diyor mu? Yani anlayışı kıt. Bir daha Kur'an okuma, senin anlayışın kıt diyor mu?
Demiyor hocam.
Demiyor. O halde ki eminim pek çok insan, şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle açıklamasaydı bu ayetteki muradı anlamayacaktı. Ve pek çok ayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in açıklamasında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a illaki uymak şart. Kıyamet suresinin 24. ayetinde miydi? 27. ayetinde. Kur'an'ı biz indirdik. Onun açıklaması da bize düşer buyuruyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her ayeti açıklamış mı?
Açıklamamış.
Namazı emretmiş. Açıklamış mı namazı? Öğleyi 4 kılacaksın, ikindiyi 4 kılacaksın, akşamı 3 kılacaksın, yatsıyı 4 kılacaksın, sabahı 2 kılacaksın diye açıklamış mı?
Açıklamamış.
Kim açıklıyor?
Allah
Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Resulü. Ama Allah ne buyuruyor? Açıklamak bize düşer diyor. Resulünün dilinden açıklıyor. İlla ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine başvurmak hükümlerde şart. Hükümlerde.
Evet hocam.
Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssası anlatılıyor dedik. Misaller veriliyor. Tevhid anlatılıyor. Umum peygamberlerin, genelde bütün peygamberlerin daveti La ilahe illallah, uluhiyet tevhidin olmuş.
Hocam müsaade var mı ya?
İnsanlar fıtratları gereği rububiyet tevhidini çözebilirler. Yani ne demek? Allah'ın varlığını bulabilirler. Allah-u Teala insanları fıtrat üzere yaratıyor. Hadiste öyle buyuruyor. Fıtrat üzere yaratır. Yani yeni doğan bir çocuk fıtrat üzeredir. Zannetmeyin ki bu İslam üzeredir. İşte çocuk doğunca cennetlik doğar. Öyle değil. Annesi babası cennetlikse Babası cennetlikse cennetliktir. Babası cehennemlikse o çocuk cehennemliktir. Babasına tabidir çocuk.
Söyle biliyoruz hocam. Kâhı çocuğu bile Müslüman olarak doğar biliyoruz. Öyle. Halbuki öyle değil mi?
Şimdi hadiste buyurulan fıtrat üzerine doğar. Müslüman olarak doğar değil. Fıtrat üzerine doğar. Fıtrat demek eğer o çocuk fıtratı bozulmadan
fıtratı yani eğitimi görmeden değil mi? Fıtrat dediğimiz.
Fıtratı bozulmadan bak hiçbir dışarıdan bir unsurla tabiatındaki içindeki şey bozulmadan bu fıtrat dediğimiz şey. Fıtrat nedir biliyor musunuz? Açın Araf suresinin 172-173. Ayetlerini bak. Fıtrat ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Allah-u Teala'nın ruhlardan ahit aldığı zamandır fıtrat. Fıtrat o. İlk misak diyoruz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman bütün ruhlar dedi ki evet sen bizim Rabbimiz. İşte fıtrat odur. Fıtrat Allah'ın Rabliğini kabul edilecek şeydir. Yapıdır. Kabiliyettir. Ne diyor hadiste? Eğer annesi babası Müslümansa onlardan Müslümanlığı öğrenir. Mecusi ise Mecusi olur. Hristiyansa Hristiyan olur. Yahudi ise Yahudi olur. Onu öğrenir yani. Başka dışarıdan sebeplerle. Ama o haliyle kalsa diyelim bir dağ başında dünyaya geldi. Yalnız adada dünyaya geldi. O kimse Allah'ın varlığını bilir. Bulur. Allah'ı inkar edemez. Hiç kimse edemez. Ateistler de edemez. Ateistler de edemiyor. Ha ne diyor? Allah'ın adını başka bir şeye veriyor. Dua diyor.
Evet.
İşte bir takım güçler diyor. Yıldız diyor. Ay diyor. Güneş diyor. Neyse artık. Ama Allah'ı inkar edemiyor. Yahudiler Allah'ın ismini başka. Yahudiler zaten Allah.
Onlar
Allah'a iman ediyor. Ediyor. Onların problemi peygamberlerin şeyinde. Mesela.
O Uzeyr var diyorlar ya.
Orada tevhidi bozuyorlar. Hayır mesela tabii.
Resmen bir sapıldık değil mi hocam?
Şimdi Allah-u Teala insanlara tek bir din göndermiştir kardeşler. Tek İslam dinini göndermiştir.
124 bin peygamber.
Musa aleyhisselam İslam'ı tebliğ etti insanlara. İslam nedir? Allah'a, bak iman.
Evet.
Allah'a iman, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman değil mi?
Evet hocam.
Daha başka işte ahiret günü falan. Evet. Burada biz peygamberlere iman kısmını ele alacağımız için peygamberler üzerinde duracağız. İslam'ın şartı peygamberlere de iman etmektir. Musa aleyhisselamın ümmeti iman ettiler. Peygamberlere de iman ettiler ve Müslüman oldular. Müslüman olarak yaşadılar, öldüler. Ondan sonra İsa aleyhisselam geldiği zaman Allah'ın peygamberlerine iman. Ne oldu? Devreden çıktı. Bunlara ne dendi? Yahudiler dendi. Müslüman kim oldu o zaman? İsa aleyhisselam ve ona tabi olanlar. Bunların adı Müslüman oldu.
Evet.
Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam geldiği zaman yine peygamberlere iman esası devreye girdi. Peygamber Efendimiz'e iman ederek kalanlar Müslüman ismiyle devam etti. Etmeyenler Hristiyan olarak ve Yahudi olarak kaldı. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı hocam.
Allah.
Hristiyanlar Peygamber Efendimiz'i kabullenemediler değil mi hocam?
Onun kabul etmediler evet. Bu peygamberler hep uluhiyete davet ettiler dedik. Uluhiyet tevhidine davet ettiler. Bütün umum peygamberler davetleri buna olmuştur. İnsan fıtrat üzerine doğar. Fıtrat üzerine fıtratı ile sahip olduğu iman kula yeterli değildir. Eğer bir yalnız adada dedik örnek verdik. Ona peygamberin daveti ulaşmamışsa o mesul değil. Ama şu ortamda insanlarla iletişim içerisinde olduğun ortamda kişinin o fıtratı Allah'ı tanımaya yöneltmesi gerekir. Yani Allah'a iman eden kimse Allah'ı tanımaya yönelir. Yönelir. Allah-u Teala bu imanı yeterli görmediği için Allah'ı tanımanın gerektiği, Allah'ı birlemenin gerektiğini net bir şekilde ifade etmek için peygamberlerini gönderir.
Onu şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi anneden babadan görmemiş insan köylü, cahil yetişmiş.
Mesuldür.
Yani, mesul oluyor mu?
Tabii.
Ama cahil. Mesuldür. Yani şimdi o kişi öldüğü zaman yani onun şiisi ne olur? Akıbeti nasıl olur?
Akıbeti şurada açığa çıkar. o kimse gerçekten cahil olarak kalmışsa.
Kölemiz öyle cahil çok. Anneden babadan görmemiş. Annesi babası da annesinden babasını da görmemiş.
Anne babadan görmek gerekmiyor. Bilakis anne babadan gördüğüne kanaat etmemesi
i̇şte
gerekir.
İşte böyle topluma girmiyor. İnsan, cahil, bak, cahil insan böyle topluma girdiği zaman affedersiniz çekinir yani.
Şimdi şöyle bir şey.
Sen de benimle ortam kuramıyor. Çekiniyorlar yani. Öyle insanlar memlekette çok.
Doğru.
Ben hissediyorum onları.
Doğru ama ben sana şöyle ifade edeyim. Bir adam Türkiye'de dünyaya gelmekle annesinden babasından gördüğü hayat tarzıyla doğuyor, büyüyor, yaşıyor, ölüyor. Bir başkası da Avrupa'da dünyaya geliyor. Almanya'da, İngiltere'de dünyaya geliyor. İsrail'de dünyaya geliyor. Bunun kabahati ne?
Kabahati işte.
Allah taklidi imanı kabul etmez. Anneni babanı taklit ederek iman etmeni kabul etmez. İşte insanlar Allah var diyor. Peygamber şöyle diyor. Bu değil. Kulun tahkiki imana ulaşması lazım. Kendisi Allah'a ne şekilde delil ile bilmesi lazım Allah'ı. Delil ile bilmesi lazım. Peygamberi bilmesi lazım.
Evet hocam.
Uydum kalabalığıyla iman olmuyor. İmanda taklit asla Allah'a kanıta geçerli değildir.
Millet nasıl yapıyor? Ben de öyle yapıyorum. Ha? Şu düşünce millet ha? Nasıl çok şimdi.
Hristiyanın kabahati ne o zaman? Veya bir Alevi köyünde doğanın kabahati ne o zaman? O da anası babasını taklit ediyor. Onun kabahati ne? Ama Allah her kula mesuliyet yüklüyor değil mi? Ne diyor Allah Azze ve Celle ayette Enfal 42'de? Helak olan delil üzerine helak olsun, yaşayan da delil üzerine yaşasın diye.
Araştırma hocam.
Tevhidi bilmemiz lazım. Kulun tevhidini gerçekleştirmesi lazım. Peygamberler insanlara tevhidi anlatmak üzere gönderilmiştir. Allah-u Teala'ya hakkıyla tanımak. Mesela Allah-u Teala'nın sıfatlarında şirk koşmamak dedik. Allah-u Teala'nın uluhiyetinde ve rububiyetinde şirk koşmamak. Mesela Allah-u Teala rezzaktır dedik değil mi? Rububiyetiyle ilgili bir şey. Rızık verici olmaz. Bunda tevhidi ihlal edebilir insan. Bir de Allah-u Teala'nın sıfatlarında tevhid etmek vardır. Yani Allah-u Teala kendisini ne gibi sıfatlarla vasıflandırmışsa öylece iman etmek. Allah kendisini nasıl vasıflandırmışsa öylece iman etmek. Mesela Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir? Göktedir. Gökte. Ayette belirtildiği gibi. Arş göktedir. Allah yukarıdadır. Allah-u Teala'nın eli vardır diyor.
Ayette.
Hadislerde işte ayağı vardır diyor. Cehenneme dayayacak diyor mesela ayağını. Allah'ın gülmesi vardır diyor. Bunlara biz böylece iman ederiz. Yoruma gitmeyiz. Hiçbir mahlukata benzetme gibi üstümüze vazife olmayan düşüncelere dalmayız. Çünkü Allah-u Teala ne buyuruyor? Onun misli gibi onun hiçbir şey yoktur. Onun benzeri bir şey yoktur Allah-u Teala. Hiçbir mahlukata benzetemeyiz. Diğer taraftan yoruma da gitmeyiz. Mesela Allah'ın elinden kasıt kudret elidir. İşte dünya semasından nüzulünden kasıt rahmetinin inmesidir. Bu gibi yorumlar Allah-u Teala'nın sıfatlarını iptal etmektir. Bu da sıfatla tevhidi sıfatı i̇ptal sıfat edeyim. Tevhidini iptal eder. Allah kendisi nasıl vasıflandırmışsa öylece iman ederiz. Ne bir yoruma gideriz ne de bir teşbihata Allah-u Teala mahlukatına benzetme türlü yorumlara gitmede olduğu gibi iman ederiz. Çünkü bunlar ancak vahiy ile bilinebilecek şeylerdir. Vahiy ise bu konuda bize detaylı bilgi vermemiştir. O kadar. Nasıl bildirmişse öylece iman ederiz. Şimdi sor. Kocalara sor. Gönderlere sor. Allah nerede diye. Her yerde diyorlar. Maalesef.
Mekandan
münezzehtir
diyorlar.
Biz hiç o yorumlara hiç o yorumlara gitmeyiz. Ebu Hanife Ebu Hanife kendisine sordukları zaman işte bir kimse Allah nerededir bilmiyorum derse kafir olur diyor Ebu Hanife. Fıkhul Ebsat kitabında. Allah arşı istiva etmiştir. Arş nerededir bilmiyorum derse kafir olmuştur diyor. Arş semadadır diyor. dua ederken diyor elleri diyor göğe açarsın diyor. Zira yer Allah'ın şanına yakışmaz diyor.
Hocam yağmur başladı ya. Allah'ın bize şu yağmuru bekliyor ya. İşte kurban olduğum bir sene biraz buna
inşallah taş yağmaz.
İbni yine İbn Abbas radıyallahu anhuma Sehil bin Sad radıyallahu anha Sehil bin Sad radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle dedi. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü tarafından sevilir. O da Allah ve Resulünü sever. Allah onun eliyle fethi nasip edecektir. İnsanlar gece olunca aralarında sancağın kime verileceğini konuşmaya başladılar. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittiler. Herkes sancağın kendisine verileceğini ümit ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talip nerede dedi. Gözlerinden rahatsız olduğunu söylediler. Haber gönderip çağırttılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü Ali radıyallahu anh'ın gözlerine sürüp dua edince gözleri sanki hiç ağrımamış gibi iyileşti. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi ve şöyle dedi. Düşman sahasına varana kadar ağır ol. Daha sonra onları İslam'a davet et. Allah'ın kendileri üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin eline bir insanı hidayete erdirmesi kızıl develerden daha hayırlıdır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Konuşmaya başladılar kısmı hadisin orijinalinde yedukun kelimesiyle ifade edilmiştir. Diyor. Allah'a davet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenlerin yoludur. Allah'a davet etmek. İhlasa dikkat çekiliyor. Çoğu kimse hakka davet için ayağa kalktığı halde insanları kendi nefsine davet etmektedir. Kendisine çağırmaktadır. Veya kendi cemaatine çağırmaktadır. Basiret farzlardan birisidir. Tevhidin güzelliklerinden biri de Allah'ın makamına layık olmayan inanç ve düşüncelerden tenzih etmektir. Şirkin çirkinliklerinden birisi ise Allah hakkında yakışıksız bir inanç ve düşünce olmasıdır. Bu meselelerin en önemlilerinden birisi Müslümanın velev ki şirk koşmasın müşriklerden uzaklaşması gereğidir. Tevhid farz olan ilk şeydir. Tevhid her şeyden hatta namazdan daha önceliklidir. Namazdan da öncelikli. Allah'ı birleme ile La ilahe illallah kelimesine şehadet etmenin aynı anlamda olduğu anlaşılıyor. İnsanlardan bir topluluğun ehli kitap oldukları halde bunu bilemeyebileceği ya da bildiği halde amel etmeyebileceği. Yani Hristiyanlara veya Yahudilere sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun diyor diye Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Ehli kitap olsa da yani bir peygambere tabi olmuş kimseler olsalar dahi La ilahe illallah tevhidinden habersiz olabilecekleri veyahut da bu tevhid ile amel etmemiş olabilecekleri, bunu ihlal eden bazı ameller yapabiliyor olabilecekleri anlaşılıyor. Eğitim öğretimde aşamalı bir yol izlenmesine dikkat çekilmesi ki aşamada Allah Resulü'nün Muaz'a tarif ettiği, Muaz radıyallahu anh'a tarif ettiği şey nedir? İlk önce tevhid, sonra namaz, sonra başka şeyler. Önem sırasına göre takip edilmesi yani. Zekatın ödenmesi, öğreticinin öğrenende oluşan şüpheleri gidermesinin gerektiği, zekatta değerli malları almaktan sakınılması, mazlumun duasından sakınılması gerektiği, yani bedduasından. Mazlumun duası isterse kafir olsun. Zulme uğramış kişinin bedduası Allah ile arasında bir engel, bir perde yoktur diyor. Hadiste. İsterse kafir olsun. Zulme uğramış olan.
Duası kabul oluyor değil mi hocam?
Tabii. Zulme uğrayan kimsenin zulmedene
razı olamaz yani.
Yani Müslüman kafire bile zulmedemez.
Mahlukat da olur mu hocam?
Tabii. Hayvan. Tabii hayvana bile boğazlarken kesinlikle güzelce boğazlayın diyor. Bıçağınızı iyice bileyin diyor. Hayvana eziyet etmeyin diyor.
Hayvan oruç eziyet düşünebiliyordur yani. İçine bir fetvası oluyordur değil mi hocam?
Konuşan hayvanlar var.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve önde gelen velilerin başlarından geçen sıkıntı, açlık, onulmaz hastalık gibi çileler de tevhidin delillerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yemin olsun sancağı öyle birine vereceğim ki şeklindeki sözlerinin peygamberlik delillerinden oluşu, Ali radıyallahu anh'ın gözüne kendi tükürüğünün sürmesinin de yine bir peygamberlik delillerinden olduğu, yani bir mucize gerçekleşmesi, Ali radıyallahu anh'ın fazileti anlatılıyor hadiste. Bu olayda sahabenin faziletlerine de bir işaret bulunmaktadır. Yani bahsedilen geceyi sahabe-i kiram, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı kime vereceğini ve fetih müjdesine kimin nail olacağını konuşarak geçirmişlerdir. Kadere iman etmek, herhangi bir şeyi elde etmek için çaba sarf eden ona kavuşamayabilir. Çaba göstermeyen de onu elde edebilir. Yani diğer sahabeler sabaha kadar onu konuşmuşlar, onu ümit etmişler. Ali radıyallahu anh'ın haberi yokken sancağı ona verilmiş mesela. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ali radıyallahu anh'a ağır ol sözündeki adabı. Önce diyor İslam'ı tebliğ et, tevhidi tebliğ et. Savaştan önce İslam'a davetin yapılması, ister ilk kez davet yapılıyor olsun, isterse daha önce davet veya savaş yapılmış olsun, muhataplara yeniden davette bulunmak meşrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kendileri üzerinde ne gibi hakları olduğunu bildir sözü gereği davetin hikmetle yapılması. Yani böyle paldır küldür bir davet değil de usulüne uygun bir tebliğ yapılması. Mesela Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir onun anlatılması diyor. İslam'da Allah'ın hakkının ne olduğunun bilinmesinin, insanın kendisi eliyle tek bir kişinin hidayete kavuşması karşılığında alacağı sevabın, fetva verirken yemin edilebileceği, bunun gibi şeyler anlaşılıyor. Önceki bölümlerde tevhidin vücubiyetini, gerekliliğini, faziletini, tevhidin insanın hem iç hem de dış dünyasında mükemmel olarak gerçekleştirmesi gerektiğini ve tevhid konusundaki teşvikleri ve faziletleri zikretmiş, tevhidin zıttı şirkten endişe edilmesi gerektiği üzerine durarak kulun ancak bunlarla kemale erebileceği belirtilmiştir. Daha sonra da bu bölümün, yani İslam'a davet bölümünün zikredilmesiyle kulun kendisi dışındaki insanların kemale ermeleri için yapacağı şeyin La ilahe illallah kelimesine davet etmek olduğu dile getirilmiş oluyor. Zira kulun tevhidi vacip olan tüm mertebeleri gerçekleştirerek kemale ermedikçe ve başkalarını da kemale erdirmeye çalışmadıkça bu iş tamam olmaz. İşte tüm peygamberlerin izlemiş oldukları yol budur. Bütün peygamberlerin toplumlarına yönettikleri ilk çağrı, ibadeti yalnızca hiçbir ortağı bulunmayan, bir ve tek olan Allah'a yöneltmek olmuştur. Peygamberlerin efendisi ve önderi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolu da budur. O da bu davet vazifesini en iyi biçimde yerine getirmiş, Rabbinin yoluna hikmet, güzel öğüt ve en güzel tartışma metoduyla davette bulunmuştur. Ve Allah dinini peygamberi yoluyla kaim kılana ve büyük toplulukları hidayete sevk edene de kesinlikle bu konuda gevşeklik ve zayıflık göstermemiştir. Böylece Allah'ın dini peygamberi yoluyla yeryüzünün doğularına ve batılarına yayılmış, ulaşmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi davet çalışmalarına bulunduğu gibi elçilerine ve takipçilerine de davette bulunmalarını emretmiştir. Onların davet çalışmalarındaki en başta gelen maddede tüm amellerin sıhhat ve kabulünün kendisine bağlı olduğu tevhid idi. Kulun bizzat kendisinin tevhidi gerçekleştirmesi gerektiği gibi başkalarına da bu tevhid çağrısını en güzel şekilde ulaştırması gerekmektedir. Kendisi vesilesiyle hidayete erişenlerin aldıkları sevapların aynısını kul, hiçbir eksilme olmadan aynen almaktadır. Allah'a ve La İlahe illallah kelimesine davet her bir kişiye farzdır. Farz-ı ayındır. Ancak bu herkesin kendi gücü nispetindedir. Herkes kendi gücü, kendi takatı nispetinde bunu yapar. Alim olan kimsenin davet, irşat ve hidayet çalışmaları konusundaki görevi alim olmayana göre daha fazladır. Yine bedeniyle, eliyle ya da makamı ve diliyle davet çalışmasına güç yetirebilenin bu konumda ve güçte bulunmayanlara göre sorumluluğu daha fazladır. Allah şöyle buyurmaktadır. Gücünüz yettiğince Allah'a karşı takva saydırın. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Tekabül 16. Yarım kelime de olsa dine yardımcı olana Allah'ın merhametiyle muamele buyursun. Zira kulun gücü yettiği halde dine daveti terk etmesi helake götüren bir sebeptir. İnşallah La İlahe İllallah tevhidinin açıklanmasına önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz.
Allah razı olsun hocam.
Necmi.
Kapattın mı hocam?
Hocam şimşek çaktığı zaman la ilahe illallah Muhammeden Resulullah değil mi? Kelime ben devamlı kullanıyorum.
Evet. Hocam maşallah ne yağdı ya. Bereketli bir şey. Hayırlı bereketli yağmurlar olsun.
İnşallah.